çok açıklayıcı olur.
Soyutlama bir şeyi moment kılmak. Moment kılmak.
Kavram düzeyine çıkartmak.
Bir açar mısın? Açar. Yani en azından bir şey demeyin.
Tabii. Soyutlama, kavram, evet. Kavram kılmak da veya onu ilişkisinden arındırmak.
Peki, soyutlama real olmadığını fark ediyoruz. Ya da soyutlama nesnel midir?
Yani benim anladığım nesnellikse...
Soyutlamayı kim yapıyor?
Özne.
Soyutlamayı bilincimizde yapıyoruz ve özne yapıyor. Peki, soyutlama...
Ama kavramın kendisine de böyle bir şey düşüyor. Yani sonuçta kavram da o ayrımı koyuyor. Yani o bir...
Tam onu söyleyecektim. Evet. Şeyde, örneğin realitede ya da nesnellikte kendinde şey diye bir şey var mı?
Yok, her şey dışında.
Kendi şey bir soyutlama mı? Evet. Varlık bir soyutlama mı? Evet. Soyutlama şey, öteki bütünden koparılmış, kendi başına var olduğu düşünülen her şey. Soyutlama...
Ayrı.
Soyutlama ile soyut aynı şey mi?
Şimdi soyut ve somut, eğer soyutu şey diye, düşünsel olan diye, yani bu elimdeki kalem somutsa o zaman düşünce soyut olacak. Ama bizim bu konuşmada, şimdiki konuşmadaki anlamımız şey değil, fiziksel olup olmaması değil. Bütünün bir momentini ilgilendiren bir şey. Yani bütün olan somut olan olacak ve onun bütünden koparılıp, kendinde şey bir bütünün momenti aslında. Yani usun bir momenti, ne usun bir momenti.
Biraz önce dışarıda konuştuğumuz Defne'yle de oydu yani işte Levent'te. Yani bir şey düşüncede böyle diye, ya o kavramda da böyle değildir diye sadece düşüncemize düşer. Yani soyutlama dediğimiz şey sadece düşüncemize ait bir şey değildir diye düşünüyorum. Hmm. Ben Defne ile hatta öyle bir şey için. Yani kavramı...
Onu bir daha düşünelim. Yani soyutlamanın nesnelliği ne demek? Çünkü kendinde şey, nesnel olarak düşünürsek, yani bizim düşüncemizin dışında, logos'ta olduğu gibi ya da ki, o zaman o zaten şey değil, bağıntısız değil. Dolayısıyla somut, yani ilişkiler içinde. O zaman soyutlama yalnızca özneye düşer ya da yalnızca bilinçte vardır diyebilir miyiz? Bana diyebiliriz gibi geliyor. Evet, demeliyiz hatta. Yani gerçeklik hiçbir zaman soyut değil. Hegel gerçeklik bütündür diyor görüngü bilimde. Ya da öyle mi diyor? Gerçeklik bütündür ya da
bilgi. Somutluk düşüncede bütün.
Gerçek bütündür.
Yani somut olma o bütünlüğü belirtiyor.
Varlık ya da herhangi bir kategori alalım. Görüngü.
Evet.
Kavrama göre bir soyutlama değil midir?
Tabii. Tek başına aldığımız zaman hepsi soyutlama. Kavramın kendisi soyutlama. Yani tek başına. Dolayısıyla anlak yani düşünce kendinde otomatik olarak soyut. Hep şeyle, bütünden kopararak, yalıtarak, yalıtılmışlık içinde gidiyor ve o yalıtılmışlık zaten gitmesinin, ilerlemesinin, devinmesinin olanağı. Eğer bütün yapı bulunuyorsa diyelim, o zaman o yapının içinde devinme gerekiyor.
Yani olamaz zaten.
Evet.
Yani kavramı öbür türlü salt birlik olarak ya da Spinoza'nın deyimiyle sadece şey... gelmedi şimdi aklıma. Töz olarak.
Töz yani. Olarak.
Yani tam bir ilişkisizlik olarak.
Evet. Töz bir soyutlama. Spinoza'nın felsefesindeki töz tam bir soyutlama ve Spinoza'nın felsefesi o nedenle analitik bir felsefe. Evet. Onlak felsefesi. Çünkü tözü negatiften, olumsuzdan soyutluyor ve o zaman devindirememesi gerekir. Devindiremiyor da ve ondan sonraki bütün eklentileri töze yüklemler, mesela tözün yüklemleri yani ya da ilnekleri bunlar şey, Spinoza'nın kitabında ya da Etika'da şey değil, oradan mantıksal olarak çıkarsanan belirlenimler değil, dışsal, yapıştırılan şey gibi. Şu şişenin etiketi gibi. O yüzden Spinoza'da ve Descartes'te felsefe tarihi muazzam bir atılım yapıyor Avrupa'da ama bütüne bakarsak şey değil, son bir başlangıç sadece ve onun şeyi var, bütün belirtileri var. Yani Spinoza şey sormuyor, niye töz?
Ben şöyle düşünüyorum, o kavramı sadece birlik olarak düşündüğü ve o ayrımın hakkını vermediği için o problemi. Yani Spinoza bir yerde bunu şey yapmayacak bir usta değil. Yani
o bir olarak düşünme konusu doğuya özgü bir şey. Belirlenim. Yani kavramı bir olarak düşünmek, bir. Evet. Çoku şey yaparak. Mevlana'da bir var ama Mevlana'da tekil de var. Yani çokun bir üyesi de var. Ben var. Ben ve sen diyor. Ben seninle birim diyor. Yani Mevlana şey değil, monist değil. Monizm doğunun karakteri, öyle diyebiliriz. Bircilik. Ve Spinoza bir monist. Yani monizm...
Açar mısın biraz?
Monist bir, monist açalım. Monist birci demek. Yani çoku reddetmek. Yani Parmenides...
Özel olarak birci, tamam onu biliyoruz da yani... İçeriğini açar mısın?
Defnersin.
Biri reddetmek mi yoksa çoku görüp
bir de bütün
demek mi? Doğu.
Biri doğrulamak.
Çoğu birde.
Arı biri, arı varlığı doğrulamak. Arı varlığa ya da bire ya da tanrıya tüm olumsuzlamayı ya da tüm sonluluğu dışlamak. İslam da öyle. Yani İslam'da tanrı var ve tanrı tek gerçek.
En olumlu şey tanrı.
Evet. Tanrının yanında şey yok. O onun sonsuzluğunu ya da onun birliğini engelleyecek ya da sınırlayacak bireysellik yok. İnsan birey değil İslam'da. İslam'ın
kul olarak biraz
trajik yanı o. Yani
ne bekliyor İslam'da birey?
Yok. Değersiz. Hiç. Örneğin İslam'da yani onunla tutarlı olarak şey var. Yazgıcılık karakteri var. Yani yazgıcılık da birey varlığıyla bağdaşmayan bir şey, değil mi? Yani İslam hem birci olup hem de özgürlükçü olamaz. Ya da hem birci olup hem de özgür istenci tanıyamaz.
İnsana sorumluluk yüklemesini nasıl idare edeceğiz o zaman?
Yükleyemez, o bir tutarsızlık. Eğer insana sorumluluk yüklüyorsa o zaman o şey anlamsız bir şey. Kendi içinde çelişiyor demektir. Yani sözler olarak yükleyebilir.
Peki bu sizin kurduğunuz, İslamiyet için kurduğunuz ve öne sürdüğünüz şey hani gerçek mi? Yani
kavramı.
Kur'an'ı iyi anlayarak mı söylediniz bunu? Evet. Yani hani ben bilemediğim için çok
yalnızca Tanrı vardır, başka hiçbir şey yoktur demek Spinozacılığı ya da Parmenidesçiliği ileri sürmekten başka bir şey değil. Yani yalnızca Tanrı vardır ve başka hiçbir şey yoktur. Tanrı'dan başka hiçbir Tanrı yoktur demek ayrı bir şey. Ama yalnızca Tanrı gerçekse, yalnızca bir gerçekse o zaman monizm var önümüzde. Monizm çoku saymayan, çoku yok sayan ya da fenomen. Şimdi o yüzden en son etikleri
okuyorum.
Yani
indirgemecilik
biri, çok biri, genel bir şey. Yani Spinoza da indirgemeci, Schopenhauer da indirgemeci. Çünkü Schopenhauer her şeyi istence indirgiyor. Yani o zaman şey de indirgemeci, Parmenides ya da Empedokles ya da bütün ön Sokratikler.
Yalnız şöyle ömürler. Bir şey yapıyor, mesela o biri, bir dediği Tanrı'yı, Tanrı'ya bilmem 99 tane isim yüklüyor ve bu isimler onlar sadece at konulmuş bir şey değil.
Spinoza'nın şeyleri gibi,
ilnekleri
gibi, yüklemleri gibi, dışsal olarak, nominal, evet yani sözler ama onların... yine de...
Bunun dışsal olarak konmuş olduğunu nasıl anlıyorsun?
Yani çünkü çıkarsa koyma zaten yani. Şey ya bir dışsallık yani. Ona bir sürü yani binlerce.
Yani o isim onun niteliğinden yani...
Özünden gelmiyor. O dışarıdan ekleniyor. Şimdi şeyi düşünün. Hristiyan üçlülüğü düşünün. Tanrı var. Ve Tanrı kendinin olumsuzu olarak doğayı koyuyor.
Şey olarak yani.
Oğul olarak.
Oğul dersen olumsuz
evet,
olarak.
Oğul olarak, olarak olumsuz olarak doğayı koyuyor. Bu şeyin Tanrı'nın 99 yüklemi gibi ya da sözün 2 yüklemi gibi dışsal değil. Bu kavramın kendisinden çıkıyor. Yani dedik ya Logos'tan doğaya geçiş Logos'un kendisi doğanın soyutlanmasıyla ve tinin soyutlanmasıyla elde edilen bir şey aslına bakarsak. Yani zaten o soyutlama dediğimiz şey, itiraz ettiğimiz bir şeydi. Öyle bir şey yok. Logos her zaman kendini doğa ve tin karşısında belirliyor. Yani Logos doğa ve tin olmayan veya dolayısıyla onları olabilen ya da olan terim. Bu şey önemli. Yani Logos zim... Şimdi Logos'a felsefe tarihinin sonunda ulaşılıyor. Celtic din alanında Logos, değil mi? Felsefenin son en yüksek biçimi ya da varoluşun en yüksek biçimi olarak ulaşılıyor. Aslında Logos demin. Yani Logos şeyde Hegel'in Ansiklopedisi'nde ilk birim olarak görülüyor. Üçlünün ilk birimi olarak görülüyor. Ötekiler için şey, moment durumuna ya da yani onların bir yerde temeli gibi oluyor. Aslında doğru. Onun temeli gibi oluyor. Onlardan geçiş
mesela İsa'ya veya Hristiyanlığa hani mesela doğa ve şeyin doğadan tine geçiş veya doğanın ereği olarak hani insana İnsan ulaşmanın bir süreci gibi değerlendirirsek İslamiyet'deki o işte 99 bilmem isim ise insanın mükemmelliğine hani tinin en yüce halini belirlediği için böyle bir süreç gibi değerlendiremez
ona
miyiz?
Ona aynı yanıtı vereceğiz yine. Yani o geçiş birisi mantıksal geçiş şeyde doğadan tine geçiş, doğanın karşıtı olarak tine geçiş ama 99 at bir karşıtlık falan ünlemiyor. Dışsallık ünlemiyor.
Yani şey oradaki mesela Tanrı güzeldir, Tanrı rahimdir, Tanrı bağışlayıcıdır. Onlar gerçekten övgüye bu isim bazında baktığımızda yani bu dışsal. Ama İslam'ın kendi şeyinde
okuduğum yani, zaman bana da, ben okumuştum onların o içeriklerini.
Bu yer uygun tabii ki Tanrı'ya. Tanrı'ya uygun. Ama 99'dasın. Niye 99'dasın öyle? Bir kere o saçma her şey. Yani sonsuz olması gerekir.
Tabii ki. Tabii.
Yani Spinoza sonsuz yükleminden söz ediyor Tanrı'nın. İkisi diyor bilinir diyor. Düşünce ve uzam olarak. Ama öyle yine de dışsallığını değiştirmiyor. Spinoza'nın şeyi, tözü bir. Neden dışsal biliyor musunuz? Çünkü Spinoza'nın tözü hiçbir olumsuzlama içermiyor.
Peki Hegel'in tanrısı nasıl bir tanrı oluyor?
Hegel'in tanrısı yok bir kere her şeyden önce.
Tamam, logos olarak düşünürsek.
Logos, mantık yani Hegel'in Hegel'in bir de soruyor o zaman biraz daha genişlet ya da...
Hayır, şimdi Tanrı hakkında böyle şeyler doğru, tamam, kabul ettiğimiz şeyler. Ve o zaman Hegel'in Tanrı yerine bir şey koyması lazım.
Logos koyuyor dedik.
Logos'u koyuyor, tamam. Logos'u koyuyorsa Logos nasıl tarif ediyor? Yani ne olduğunu söylüyor?
Logos doğanın ve tinin karşıtı olarak alınıyor her şeyden önce. Onların ilkesi olarak alınıyor.
İlkesi olarak.
Yani...
Doğayasaları.
Yani devinmeyen, devindirici.
Yani doğayasaları, kavram bağıntıları. Tabii. Aslında biraz önce ilk yarıda konuştuk. Bütün Hegel'in ansiklopedik sistemi şey, Logos'la aynı ontolojiyi taşıyor, aynı varlıksal yapıyı taşıyor ya da varlık durumunu taşıyor. Yani soyut. Bu şey zamanda değil ya da tüm zamanlarda. Yani o zaman,
her yerde
biraz
hatırlayın,
her yerde ve her zaman. Evet, doğa felsefesi,
uzayın her tarafında.
Bir kavram sistemi, doğa felsefesi ve din felsefesi. İdeal olarak Hegel onu tamamlamaya çalışıyor. O nesne olarak var. Yani felsefecinin onu bulmasını ya da bilmesini gerektirmeden var.
Saltıgiliye için Tanrı diyor mu? Ha? Saltıgiliye için.
Tanrı, örneğin Tanrı varlıktır. Mesela Salt'ın ilk tanımlarından, ilk tanımı diyor, Tanrı varlıktır biçimindedir. Ya da Tanrı öz, daha sonra şey diyor, her üçlünün ilk terimi ve üçüncü terimi Tanrı olarak görülebilir diyor. Tanrı birdir, Tanrı sonsuzdur. Ama diyor hiçbir zaman ikinci terim Tanrı olarak görülmez. Çünkü ikinci terim olumsuzlama içerir ve sonluluk içerir. Yani Tanrı Dasein'dir diyemezsin. Çünkü Dasein şey.
İkinci
terim. Tanrı sonludur diyemezsin. Sonluluk zaten şey kendisi. Tanrı'nın dışladığı, bu yanlış Tanrı tasarımına göre dışladığı şey. Spinoza'nın Tanrı tasarımı, Tanrı düşüncesi sonluluğu dışlıyor. İslam'da da dışlanıyor. Yani İslam'da Tanrı'ya insandan, bireyden... Bu, buna en azından yani mantıksal bir düzlem olarak alıp oradan İslam'a bakmak yapılabilir. Ve bu İslam'ın gerçek çözümlemesi olacak. O yüzden İslam'ın kültürel olarak nereye vardığını ve nereye varabileceğini, nereye varamayacağını gösteren bir çözümleme olacak. Yani İslam'ın şeye varma olanağı yok. Evrensel bilincin bir bileşeni olma olanağı yok. Çünkü bireyi siliyor. Yani yazgıcılığında siliyor. Teslimiyetçiliğinde de siliyor. O yüzden diyorduk sufilik ortaya çıkmak zorundaydı. Bireyi kurtarmak için, özgürlüğü kurtarmak için, insanı kurtarmak için. Çünkü monist tanrı şey, insanı yok eden bir şey, özgürlüğü yok eden, değeri yok eden.
Korkulması
evet ve bugün doğuda İslam'a baktığınız zaman gerçekten birey en değersiz varlık orada. Bir hayvan kadar bile değeri yok bireyin. Özellikle şey görüyorsunuz işte. Suudi Arabistan'da yani kadın orada çöpten farksız. Düşünün hayvan, hayvana bile daha fazla değer verilir. Çünkü eğer bir maymun araba kullanabilecekse ona izin verilir ama kadına asla izin verilir.
Aynı zamanda kral en yüksek varlık. İnsanların dışında evet. En yüksek.
Evet, en büyük maymun. En büyük maymun şeyde, en yüksek maymun şey gibi duruyor. İnsanların yüz karası gibi duruyor. Aynen öyle. Sırf insan olduğu için, sonlu olduğu için. Başka, yani bu şey değil, insanı onurlandıran bir düşünce tarzı hiç değil, çok şey. Dediğim gibi, yani bir maymuna Suudi Arabistan'da araba kullanmayı öğretirsen maymun ceza görmez ama bir kadın sırf arabayı kullandığı için kamçılanabilir. Ve bunu İslam'la tutarlı olarak görebiliyorlar bu insanlar. Çok da yanlış yapmıyorlar çünkü. İslam insanın değerini, onurunu var şey yapıyor, sıfırlıyor.
Bir din olarak.
Çünkü Tanrı her şey. Tanrı karşısında bireyin hiçbir anlamı ve değeri yok. Eğer varsa İslamik toplumlarda bu İslam'ın pahasına yapılan bir şey. Ve İslam anlaşılmadığı için yapılan bir şey. İslam'ın başındaki o saman alevi gibi parlama dönemi, bireyselliğin, özgürlüğün sonuna kadar sınırsızca yaşandığı dönem henüz o İslam'ın tininin tam olarak anlaşılmadığı ve toplumu karartmadığı, tini yok etmediği
İslam kavramını belirleyen kavramlar neler? Yani İslam'ı esas aldığımız, yani İslam bir gelişme süreci yaşamaz mı? Yani İslam mı bir kavram olarak alıp İslam'ın
yani
gelişme sürecini
İslam dogma olduğu için katı. Yani değişmez. Monizmi yani değişmez. Ama tarikat İslam'da yok. Tarikat şeyde var, Sufilik'te var.
Sufi İslam tarikatı değil mi?
Sufilik İslam'ın reddedilmesi. Çünkü Sufilik tasavvuf ben ve Tanrı bir.
Ne eder Sufiler?
Ben Tanrı'yım.
Ben Tanrı'yım.
Ama yine de o din yönünden gidiyorlar yani. Hiçbirisi de demiyor ki ben Müslüman değilim demiyor.
Yani İslam varsa İslam ancak revize edilerek var olur. Osmanlılar tarafından ya da başkaları tarafından ve en radikal revizyonu Sufilik yaptı ama çok radikal ve orada gerçekte İslam değil ve İslam...
Revize edilebilmesi mümkün değil çünkü Kur'an bir tane Kur'an ve ilk çıktığı şekliyle şu anda mevcut olan Kur'an'da aynı Kur'an.
Revize edilmesi şu demek, yanlış yorumlandı. Yani yanlış yorumlandı.
Bunlarla ilgili bir şey.
Mutasyon. Yani. Evet yani uyarlandı.
5 tane ayrı İncil var.
Ahmet haklısın. Öyle yazıları bozuldu demiyoruz. Yazıları bozuldu demiyoruz. Yani ama yorumlanması şey oldu. Değişti.
Tefsir olur.
Onun yazılma süreci
yani bir var. Şimdi Suudi Arabistan'da Sünni, Osmanlılar da Sünniydi. Osmanlılar kadına şey yapmadılar. Otomobil kullanma yasağını getirmediler. Ama şeyler getiriyorlar. Yani yorumlar farklı.
Yani dolayısıyla Kur'an'da kadına otomobil Iraklar kullandırma gibi bir şey yazmıyor.
Yok, yazmıyor.
Ama yani fıkıh.
Evet, oradan çıkabiliyor.
Anladım, yani
o kadar ayrıntıya girmemize gerek yok. Bir dinin evet. Kavramı varsa o zaman İslam'ın kavramı nedir diye sorduğumuz zaman o kavram şey bireyin silinmesi olarak çıkıyor. Yani bir töz ya da bir o kadar sonsuz ve o kadar saltık ki orada bireyin yeri bile yok. Şimdi Parmenides'in sisteminde de aynı şey var. Panteizm yani o da bir tür din ya da bir tür inanç öğretisi gibi. Çünkü o Zenon'un yaptığı şey çoku ya da bireysel olanı silmek. Yani çünkü onun çeliştiğini gösteriyor. Yani şimdi çok ayrıntısına girmeyeyim onu. Okursanız göreceksiniz. O Parmenides'in dizgesinde sadece varlık var ve geri kalan hiçbir şey yok. Yokluk yoktur diyor. Şimdi ona rağmen görüngüler var. Fenomenler var. Yani tözden ya da daha doğrusu birden ayrı olan şeyler de var ama onların ne olduğunun adı üstünde zaten görüngü diyoruz. Görüngü gerçek değil. Yani burada bütün monist sistemlerde gerçek varlık o ilkeye ait. Geri kalanı ise fenomen. Yoklukla bir değil. Yani fenomen yokluk değildi hatırlarsanız. Fenomen kavramında yüksek bir kavram. Fenomen varoluştan da yüksektir diyor Hegel. Fenomen kavramı gerçek varlık değil.
Biraz önce onu söylemek istedim. Yani o salt ilahi ya da logos.
Niye gerçek varlık değil fenomen?
Çünkü fenomen geçici olan. Onu döneriz şeye. Yani bu önemli bir şey. Niye fenomen şey gerçek varlık değil? Çünkü fenomen fenomen fenomen. Şimdi Hegel'den okuyayım. Çok kısa bir şey. Fenomen Görün ki kendi ayakları üzerinde durmaz ve varlığını kendi içinde değil ama bir başkasında taşır. Olur mu?
Başkası için varlık.
Başkası için varlık. Ya da bağıntılı varlık, ortaya çıkmış varlık. Anladım. Yani varoluş gibi. Fenomen ve varoluş aynı.
Dolaylı yani.
Varoluş dolaysız olarak düşünürse fenomen dolaylı. Öz dolayısıyla. Evet. Var, özle dolaylı. Yani fenomen aslında özün kendisi. Yani fenomen kendisi değil ama bir başkası. O başkası ise öz. Dolayısıyla fenomende görünen şey özden başkası değil. Fenomen gerçek değil. Yani bütün monist dizgelerde ve dinlerde, o zaman öyle diyeceğiz, ilke ya da arke gerçek varlık iken onun içinde olmayan, ona karşı olan hiçbir şey varlık bile taşımıyor. Sadece yanılsama ya da fenomen yanılsamayla aynı şey değil. Yani fenomen görünüş değil. İllüzyon değil. İllüzyon çünkü şey, halüsinasyon gibi bir şey. Ama fenomen şey, kendisi olmayan varlık.
Görünüşten bir kademe yüksek o zaman.
Aynen diyeceğiz. Yani öyle bir ayrım yapmak için bir şeyimiz yok. Yani sana öyle görünüyorsa bilmiyorum ama illüzyonda, olabilir.
İllüzyonda bir gerçek var
mı? İllüzyonda hiç gerçek yok.
İllüzyonda tam bir gerçek var. İllüzyon sadece gerçeğin çarpık olarak görünmesi anlamında. Yanılsama.
Onda da öz var o zaman, onda
da öz var. Görünüşün varlık, görünüşte şey
yani
yoktu.
Yani suyun içine daldırılmış kaşığın kırık görünmesi olayında.
Güzel.
Kaşık gerçeği var, su gerçeği de var. Sadece fenomen, yanılsama o kaşığı kırık şekilde görünüyor.
Çok güzel Ahmet, orada ince bir ayrım vardı. Yani. Görünüş, görüngüde de öyle bir şey var. Görüngüde de özün, görünüşün arkasında olan bir şey.
Öyle bir şey mi? Ben
ama o kadar şey, görünüş derken o fotoğraftan bahsediyorum.
Aynı şeyi söyleyemezsin. Yanılsama için söylüyorum
yani,
sadece.
Görünüşün fenomen arasındaki fark şuydu. Eğer o ışık kırılma olayını fenomen deseydik, kovadaki çubuğun, suyun içindeki
yasağın kendisi kırılma,
eğer ona fenomen deseydik, fenomen görüngü deseydik, o çubuğu çıkardığımız zaman da o çubuğun kırık olması gerekirdi.
Yansıma ve yanılsamayı
görünüşte, görünüş varlık değil. Çok yani çok görünüşte çok aslında var. Şey yok. O kırık çubuk yok. Kırık olmayan sağlam çubuk var. O yüzden görünüş ya da yanılsama diyoruz.
Burada çubuk fenomen, su değil şey ama.
Fenomen daha
kırık
farklı.
Kırık.
Evet tabii ki.
Onun
gerçeklik kırma.
Ama o kırıklığı sağlayan şey su.
İllüzyon da fenomeni kapsamıyor mu? Yani fenomen içinde illüzyon da yok mu biraz?
İllüzyon ve fenomen. Yani bir daha söyleyeyim belki o
yani
şey yapar.
İllüzyon da fenomen kavramının içinde
öyle anlamaz
mı? Yani
demin
tam onu söylemedim tabii de.
Bak, illüzyon dolaysız, fenomen dolaylı. Böyle bir ayrım var. Bu mantıksal bir ayrım. Onu açıklayabilirim. Ama düşünün. Yani o zaman
illüzyon
dolaysız. Çünkü illüzyonda yani o örneğin sudaki kırık çubuk durumunda da şey, o dolaysızlık var. Yani orada
illüzyon dolaylı mı diyorsun?
Dolaysız.
Yani illüzyonun şu anlamda dolaysız. İllüzyonun
sadece varlığından bahsediyoruz ama orada öz yok illüzyonun aslında.
Evet.
Dolayısıyla
şöyle, illüzyonun nesnesi yok.
Görünüş şeyinden bahsettik. Aslında yani
şimdi orada şey var. Geçen iki ay kadar önce galiba onu oldukça ayrıntılı olarak inceledik. Yani illüzyonun özü yok. Onu söyleyebilirim. Yani net olarak o şu an aklıma geldi. Birdenbire o bütün çağrışımları açmak kolay değil. İllüzyonun özü yok. İllüzyon özel varlık değil. Ne demek bu?
Yansıma ve yanılsama.
Fenomenin özel olarak
çok var. Çok rahat çıkacak sanki.
Görüngü ya da fenomen de efendim.
Yansıma ve yanılsama.
İllüzyon yansımasız varlık. İllüzyon bir şeyin yansıması değil. İllüzyon kendisi o anlamda. Özsüz olması demek
özsüz
olarak.
Olması, evet.
Öz, yansıma demek biliyorsunuz. Yani bir şeyin özünden söz ediyorsan onun görünüşünden geçmiş olmak durumundasın. Ya da öz doğal olarak, mantıksal olarak yansımayı ya da ilişkiyi kapsıyor. Yani illüzyon şey değil, özsel bir kategori değil.
İllüzyona sadece varlık yükleyebiliriz. O da illüzyon olduğu için. Yani varlık yüklemek de hiçbir şey yüklemek değil aslında.
Aslında
yani
abi, yok. Sakın var olduğunu sanmayın. Yani evet. O kırık çubuk görüntüsü...
Varoluş anlamında bir varlık... Değil. Varoluştan bahsetmiyorum. Evet. İllüzyon dolayısıyla var.
İllüzyon var.
Ha, illüzyon var.
Yani çubuk kırık değil.
Özgü sadece... yok ama yani özel bir kategori
yani onun,
değil.
Yani onda bir gerçeklik yok.
Yok, evet.
Doğa kanunu.
Evet. İllüzyonda varlık var, varmış yok mu?
Doğru, onu ha. Yazabilirsin.
Şöyle denir mi? Nesnel değil denebilir mi? Tabii ki değil. Evet. Yani fenomen nesnelken o nesnel değil.
Nesnelliği burada işte özselliğe karşılık düşüyor. Yani özsel olmaması dolayısıyla.
Evet, nesne kavramı
olmaması dolayısıyla yani, nesnel değil.
Evet, yani başka bir şey
neden
demek istiyorlar.
Neden öyle bir şey yaptın? Yani niye, nasıl
İllüzyon nesnel, fiziksel fenomen olarak nesnel.
Nesnel tabii geometri.
Tabii yani çünkü optik
ışık, senin baktığın yere
su var, ışık, ışık var.
Oradan bakarsan başka kırık görürsün, ben buradan bakarsam bambaşka bir açıda görürüm o kırığı. Yani açısını farklı görürüm. Nesnel
o anlamda göreli.
Ama yanılsamanın kendisi
var.
Ama arkasında bir gerçek var.
Dayandığım öyle bir açıdan var. Bakarım ki büyük olasılıkla tam fizik bir şey bilmiyorum ama öyle şey yüzle görürüm ben.
Doğru. Tamam. Nesnellik neyi anlatıyor burada? Fizikselliği anlatıyorsa fiziksel, illüzyon fiziksel.
Bizim dışımızda var olan gerçekliğinden bahsetmek. 100 kişi kırık diyecek, ben kırık değil diyeceğim. Öyle bir açıda konumda olduğum.
O görelilik.
Tamam ama açıya ama bağlı bir şey. Yani
değiştirmiyor yani onun nesnel varlığını.
Senin onun renklerine değil, o kendi haline nesnel.
Çubuk suda. O nesnellik oysa o değişmiyor. Evet. Ama sen biliriz.
Fenomende de öyle. Yani çubuk suda. O fenomen kısmı için.
Tamam. Doğru. Orada fenomen neden fenomen olur? Yani o yanılsama ve orada fenomen yani fenomen şu olabilir. Eğer çubuk suda yüzüyorsa ya da batıyorsa o nokta fenomenal olabilir ya da fenomen.
Evet, o kendisi yani, fenomen olur.
Yoksa doğrudan doğru ya, duysal algıyla aynı şey değil ya da çünkü yani bir özle bir bağlantı gerekiyor fenomen olması için. Kavrama göre.
O, bu ilişkide sadece şeyden bahsediyoruz. Çubuk varlığından, su varlığından. Yani burada varlık ötesinde bir şey. Yani bunların ilişkisine bir özellik, bir dolaylılık getirmiyoruz. Bu koyduğun şeyde. Ama o kırılma veya şey... işte suda yüzmesi, özgür ağırlık vesaire ancak... Öyle bir şeyde bir fenomen ilişkisi yükleyelim. Şey fenomen diyebiliriz.
İllüzyon niye dolarsız?
Özsüz olduğu için dedik. Yani orada özle bir bağlantı yok.
Çünkü özü yok.
Evet. Niye özü yok dersen? Yok. Yani çünkü öz... orada kırıklık... tabii ki kırıklığın şeyi var. Bir fiziksel açıklaması var ama kırık... Niye yok? Kırık değil çubuk aslında. Yani çubuk sağlam ve orada...
Sadece varlığı var.
Aslında duyusal algıdaki evet. Bir yanılmayı gösteriyor. Yani onun için Türkçesi yanılsama diye
doğru.
Kullanmak çok daha
tabii. Anlamlı. Yani orada bir özden...
yani hani tamamen duyusal algıdaki bir yanılma.
Evet.
Ki öyle bir yanılgı ki... Levent'in dediği gibi belli bir açıdan baktığında kırık görünmeyebilir.
Boyunu da kısa görürsün büyük olasılıkla.
He?
Boyunu da kısa görürsün bu sefer de büyük olasılıkla.
Olabilir. Yani başka illüzyonlar olabilir. Açı, kırılma açısı değişebilir falan ya da boy. Ama yani şimdi illüzyon için söyleyebileceğimiz şey, yani fenomen. Şimdi bir şimşek çaktığı zaman o bir illüzyon değil. Yani doğal mantık. Ben bunu kendi başıma çözümlü olsaydım. İllüzyon yani bir şey illüzyon. Yani bir sihir var. Sihir duvarın içinden geçiyor. Bu da bir illüzyon. Ya da yani
veya ama şey de gökkuşağı da bir yanılsama değil mi?
Değil. Gökkuşağı bir fenomen. Yani şimşek çakması falan, rüzgarlar, doğa olayları, bütün doğa olayları fenomen.
Şeydeki su şeyi gibi.
Gökkuşağında
suyun içindeki gibi.
Gökkuşağın özü var. Yani orada ışık yağmur damlaları var değil mi? O yağmur
var,
damlaları
var. İşte su
kırıyor şeyi. Var. Yani ışığı yani. Kıran bir şey var.
Renkler.
Evet.
Farklı boyutlarda görüyoruz.
Yani illüzyon yapay bir şey. İllüzyon doğaya ayrılan bir şey değil. Bir bakıma. Daha da şöyle. Yani illüzyonun da şey var, fenomenal bir yanı var tabii ki ama...
İllüzyon malaya ait değil.
Algıya bir kategori ve henüz yani şeye yükselmemiş. Yani
doğaya ait değil.
Çubuk kırık değil, çubuk kırık değil örneğin orada.
Peki sana şöyle sorarsam, doğaya ait...
Belki de yanlış bir terim kullanıyorum.
Doğaya ait değil derken, şöyle bir soru sorarsam diyeceksin. Duygusal algıdaki yanılgı dediğimiz zaman...
Evet, evet, onu demek istedim. Yani öznel.
Duygusal algı neticede doğa... Bu doğayla ilgili, insan doğası, yani insanın evet, görme evet. doğasıyla ilgili bir şey.
Nesnel değil diyorsun. Yani,
dolayısıyla öznel.
Evet.
Bu ama doğayla ilgili.
Bu illüzyon ya da şahin ya da görünüş çözümlemesine bir katkı Ahmet. Ve kayıtlarda var. Yani illüzyon özneye ait ve algıya ait olan bir şey. Anlamasını kolaylaştırıyor illüzyon. Görünüş, şey, görüngü, fenomen dediğimiz
demek
şey.
Demek ki nesnel değil bu anlamda. Şimdi
doğru.
Özne olması nesnel olmadı.
Olmadı mi? Anlamına geliyor. Fenomen nesnel mi?
Nesnel olması.
Şimşek çakması.
Nesnel olması lazım.
Ama tabii.
Yani ben onu fenomen. Ben onu izlesem de izlemesem de oluyor.
Bir bilgi var
onun. Onu izlemesem de oluyor.
Ben şimşeği görmezsem o olmuyor mu?
Evet.
Demek ki öznel değil.
Yani
fenomen kavramının durum, bendeki durum, karşılığı
duyu aldıma geliyor. Ama gelmese de duyu aldıma gene de çakıyor şimdi.
Yani onlar
peki fenomende şey var mı? O görelilik ya da özün temel karakterini belirleyen şey özellik yani ilişkilik, yansıma bağıntısı. O fenomende kendini hemen gösteren bir şey mi?
Ama öz görünmelidir diyor ya.
Niye fenomen diyoruz? Ya da niye? Yani fenomen herkes yani bir şimşek çakışına bakarak yoluna yürüyüp giden bir insan orada bir fenomenle ilgileniyor olmuyor, ilgilenmeyen bir insan. Yani o bakıyor, görüyor ışık, gürültü ve gidiyor. Yani
ama onun kafasına düşse
evet.
Direkt ilgilenmiş oluyor.
O fenomen değil ki. O da, bizim ona yüklediğimiz belirli bir fenomen. Yani
o da şey gibi yani.
Örnekleme. Fenomeni düşünmüyor o kişi aslında o sırada.
Fenomen kavramında şey var, öz var. Yani fenomenin arkası, görüngünün arkası göndermesi var, referans var orada. O zaman fenomen oluyor.
Günlük dilde de çok kullanılan bir şey değil.
Yani. Değil. Yani sıradan insan. Şimdi şey derler ya, ineğin trene bakması gibi.
Sıradan insan için şimşeğin varlığından başka bir şey söz konusu değil.
Evet, sadece bakıyor.
Dolayısıyla o fenomen de değil ve o öz özten bir şey değil.
Fenomen yüksek bir bilinç düzeyini gerektiriyor.
Pozitif bilimlerin alanına düşer dediği de herhalde bu yani. Yoksa o yasaya sahip değilseniz o sizin için fenomen değil.
Bilinebilecek şeyler fenomen değil mi?
Doğru. Yani
arkasında bir gerçek var, bir doğa kanunu var.
Şimdi
ama burada sen düşüncede bile bu dolaylılık var yani onu şeye bağlayarak yani, daha üst bir yasaya.
Çok açıklayıcı bir şey gibi her şey kavramsal.
O zaman her şey fenomendir. O zaman her şey fenomendir. Kavramsal düzeyde yani görünüşünün ötesinde incelenebilecek her şey fenomen. Her şey.
Sen öyle de eğer kavramsal açıdan yaklaştığımızda
o zaman fenomen yani, oluyor.
Bu anlamda Ülge'nin sorduğu şeyde bende yarattığı etki o. Yani
genellemeyi gerektiriyor.
Bu soru çok doğru bir soru gibi gelmiyor. Yani çünkü her şey kavramsal düzeyde.
Güzel, o zaman her şey fenomendir.
Ha, öyle bir uslanlama yaparsan evet.
Evet. Yani yapmamız gerekir gibi geliyor bana. Çünkü zaten fenomen
her şey
olmayan...
diyorsun ve kavramsal diyorsun. Oradaki her şey fenomen.
Her şey. Yani her şey hem görüngüsü hem de özü. Her şeyin özü var diyoruz. Her şey varlığını kendisinde değil, kendi başkasında, kendisi olmayan bir şeyle buluyor. Dolayısıyla her şey fenomen. Yani fenomen varoluş. Fenomen varoluşla bir ve varoluşun bir momenti başkasına yansıma. Yani varlığını kendisinde değil, başkasında bulma. Varlık varlığını kendinde buluyor. Fenomen dolaylı varlıktı. Fenomen varlığını kendisinde değil, başkasında taşıyor. Görüngü fenomenin dolaylı biçimi. Yani bizim sorumuz şeydi, bu haftaya yapacağız. Yani bütün bunları görüngü kullanabiliriz.
Görüngü fenomenin kendisi değil mi? Görüngü fenomenin Türkçesi değil mi?
Evet, ama görüngü ve varoluş arasındaki
yani
ilişki.
Görüngü ile fenomen arasında bir fark
yok. Yok, hayır. Tam ilişki.
Görüngü ve varoluş diye bir kesin bir sefer söylemiş gibi oldu da.
Evet, görüngü ve varoluş arasında. Tamam, düzeltiyorum.
Bir de şey, düşünen zihinde görüngü var. Yani bir şey bakıyorsun, evet. Mesela bakıyorsun ve düşünmüyorsun.
Dedim
onu
ya.
Onu kendi incelemek adına kavramsala dökmeyi istemeye niyet ettiğin zaman ona görüngü adını veriyorsun.
Tabii şimdi o şimşeğin,
çünkü o zaman
renginden, ışığından, şiddetinden, yani niteliklerinden bahsetmek, ona hiçbir şey yüklemek değil ve varlığı düzeyinde kalmak.
Evet, ancak onun yasasından
üzerine düşündüğün zaman düşünüyorsanız, onu dolaylı biliyorsanız o zaman şey.
Şimdi orada Hegel refleksiyonu kullanıyor. Yani bir şeyin üzerine düşünmek. Türkçe'de bizim şeyimizi...
Düşünceyi onun üstüne...
Oradaki düşünce de o ikinci adım oluyor. Yani bir şeyi algılamak ayrı bir şey. Niteliklerini almak, ışık, çak, ses, mes falan bunlar düşünme gerektirmiyor ama...
Alıp yansıtmak düşünüyor.
Onun o görünüşün ya da görüngünün daha da fazlası olabileceği kaygısı var. Değil mi? Yani sorgulayan düşüncede, derin düşüncede o görüntüden daha fazlasının olduğu imleniyor orada. O zaman görüngü oluyor. Yani o da özü, onun yasası, nedenleri.
Yansıma kavramı hep benim kafama takılan bir şey yani refleksiyonda. Çünkü yansımada bir yansıyan var, bir de yansıtan var. Bir de bir ışık kaynağı var. Yani burada üçlü bir ilişkiden söz edelim.
Şimdi burada ışık kaynağı kendisi.
Şimdi içe yansıma dediği zaman ki esas Hegel'in değindiği şey o yani.
Introversiyon.
Ha yani. Refleksin diye anlattığı hadise genellikle o şekilde yani.
Jung'un psikolojisinde de aynı şey var. İçe yansıma.
Jung da aynı şekilde.
Evet, orada da bir şey var. Kendiyle ilişki, kendine... Evet, devam et.
Evet, yani dolayısıyla orada bir ışık kaynağı da gerekiyor. Burada o uslanlamada veya işte o metafor yapıyor belki. Yani usul olmuyor bir ışık kaynağı gibi.
Yalnız öz yani. Işır, öz görünür diyor ya, öz ışır da diyebiliriz.
Diyordu zaten belli yerlerde.
Öz ışır. Orada ışık kaynağı özün kendi. Öz olması demek, ilişkili olması demek. Mantıklı mı? Işıma yansımayı anlatıyor. Şeyi anlatıyor, ilişkiyi anlatıyor. Dolaysızlığı değil, dolaylılığı anlatıyor.
Dolaylılığı anlatıyor. Yani o ilişki zaten dolaylılığı kesici şekilde biliyorsun. Açık, aşikar bir şekilde.
Evet. Öz ışır demek, öz ilişkilidir demek, öz dolaylıdır demek aynı şey. O zaman ışık üçüncü bir kaynak olarak durmuyor. Özün kendisi, ışımanın kendisi. Ya da yansımanın kendisi. Yani ısıma ve yansıma, ışıma ve yansıma anlatımlarını kullanıyor Hegel. Shine ve refleksiyon. Yani bunları shine aynı zamanda görünmek demek. Seem, İngilizcesi seem demek. İngilizce'deki karşıtı. Orada ben ışımayı kullandım. Zaman zaman. Çünkü ışıma şeyi anlatıyor. Yansımadan ayrı bir fiziksel fenomen kendisi. Değil mi? Işıma, yansıma bir şeye gidip geri dönmeyi anlatıyor. Evet. Işıma bir şeye gitmeyi anlatıyor. Yani ışıma dolaysız. Işıması dolaysız.
Değil mi?
Tabii kendisi
kaynak. Kendinde bir kaynak.
Doğru. O dolaysızlık demek.
Evet.
Bir yerden yansıyıp gelmek,
söze bağlamak,
yansımak yani. Dolaylılık. Yansıma iki basamaklı, ışıma tek basamaklı. Eğer karışık geliyorsa bir düşünün, ışımada şey yok, dolaysızlık var. Yani öz ışıyor.
Hatta yansıma iki basamaklı da üç basamaklı geliyor bana. Neden? Çünkü
söyle.
Şu açıdan yani...
O zaman bozacak bütün şeyimizi.
Hayır,
açıklamayı.
Bozmaz. Söyle. Yani yansıyacağı bir şey de bir yüzey de gerektiriyorum.
Evet.
Biliyor muyum? O anlamda üç.
Doğru.
İki ama ayrı ortam ve bir yüzey gerektiriyor.
Evet. Yani şey,
ustamak yok. Yansıyacağı alanı alan olarak aldığında yine o ikililik aslında.
Evet.
Üçlülük değil.
Nasıl?
Yansıyan alan ve yansıtan alan ikilisi aslında.
O zaman
alan olarak koyduğunda da yine o ikililik
şimdi...
aslında.
Bütün bunlardan sonra...
Oradaki o sınır acaba şey mi? Yani iki ortam ve sınır, oradaki de o zemin mi?
Bant, yansımada mı? Yansımada yokluğun yokluğa devrimi var. Yokluğun yokluğa. Yani bir şeyin bir şeye henüz bir zeminden ortaya çıkma durumu olmayacak. O yansıma, arı yansıma olarak düşündüğümüz zaman. Onu şeyi okursanız iyi olur. Bu refleksiyon yansıma bölümü var ya bak. 302'de yansıma. Orada bu yokluk konusunu onu anlarsak çok iyi olur. Yokluğun yokluğa devrimi.
Hani o demin ilk başta okudum.
Evet, evet. O 302 ve 303 falan. Yansımada yani dolak yansımanın şeyin çok detayına girmeden birkaç sayfa okursanız ondan sonra sana tabii ki karar verirsiniz. Çünkü gerçekten güzel şeyler yazmış.
Aziz çok doğru.
Söyle ona geçeceğiz. Düşman
yansıma.
İllüzyon.
Arasındaki ilişki.
Evet.
Fenomenle refleksiyon arasındaki
evet.
ilişki.
Evet. Aynen. Paralel. Yani birlikte gidiyorlar. Yani illüzyonda ışınma var. İllüzyonda bir yansıma yok. Mantıksal olarak öyle bir düşünün. Yoklayın. Yani bunlar mantıksal bağıntılar. İllüzyon dolaysızsa, özsüzse orada yansımanın olmaması gerekir. O zaman yalnızca görmüş olacak. Yalnızca ışınma olacak.
Bilimsel anlamda yansımada bir kırılma söz konusudur. Dolayısıyla sadece ışınma yok. Işınma orada da bir
ikinci bir ışıma var ya da bir evet. gelme var yansımada.
Işıma yansıma öteki.
Yani yanılsamada da var.
Yanılsamada
da bir sadece ışıma yok. Yani bir kırılma söz konusu.
O zaman dolaylılık diyecek
ve ikinci bir ortam farklı bir şey kendinden başkası gerekecek.
Işımayı burada ışınla karıştırıyorsun. Işının şeyi evet. ama kırılmasıyla.
Yansımada da var. Yansımada da var. Yansıma üç basamaklı olacak o zaman.
Işıma sadece bir kaynak.
Özün kendisi.
O zaman yanılsamayla yansımayı özsüz ve özlü Lü. Olmaktan başka bir şeylerle de izah etmek gerekiyor. Yani
olabilir.
Işımayla.
Ama ışıma özsüz ışıma, o ışıma da şey yani yok. Zaten. İkinci yani kırılma yok.
Yani orada öz olmadığı için kendisi var olan şey neyse o ışıyor. Ama diğerinde fenomende ise öz fenomenine yansıyor.
Evet. Işıma, kendine gelmiyor, başka yere gidiyor.
Işıma algı kategorisi
neydi? Orada bir ilişki kurulacak çift yok.
Tamam.
İllüzyonda.
Şöyle bir şey dersek, mesela kırık çubuk görüntüsünü ya da görünüşünü öyle aldığımız zaman, yalnızca algı düzeyinde aldığımız evet. zaman Ahmet dediği gibi illüzyon. Ama onun doğa yasasını, neden kırıldığını incelersek o bir fenomen olacak.
Evet.
Çünkü diyeceğiz ki suyun içinden giderken suyun indeksi, kırılma indeksi şöyle ve geliş açısı
fotonları
çok
geliş
olduğu
için.
Evet, tabii. Ya, tam ya, tam yansıma, fiziği hatırlıyor musunuz? Tam yansımayı hatırlıyor musunuz?
Evet.
Su şey yapıyor, gelen ışının dışarı çıkmasına izin vermiyor. Tam yansıma, yani suya çarpıp, yüzeye çarpıp geri
tam dönüyor. Tam doğru, birisinde yasayı bilirsek o fenomen haline gelir. Yani vizyonistler de aslında oradaki algı yasaları kullanır ama
algılarla... Algı düzeyindeki ayrım mı diye koyuyoruz.
Evet,
yani
o...
Algı ve düşünce.
Alsak mesela onda da illüzyon örnekleri verdik ya. Orada tabii. numarayı yakalarsak biz sihirbazın fenomen evet. mi haline geldi?
Evet. O zaman derin düşünme yapmış olacağız. Çünkü ahmaklık durumunda olan, kipinde olan insanlar onu yorumlamadan, yargılamadan ya da
şey
incelemeden
Ahmet Bey'in dediği hayranlık bir şey vardı. Diyor. Senin katkıda bulunmak dediğin kısım geçersiz kalıyor.
Algı?
Ben şey yapıyorum. Ben katıldığım zaman fenomen oluyordu değil mi? İllüzyon pardon oluyordu.
Algıladığım zaman
illüzyon oluyor. Ama ben fenomende de katılıyorum olaya, illüzyonda da katılıyorum. Yani illüzyonu illüzyonluktan kurtaran da benim.
Öznel kalmadığı zaman.
Fenomen illüzyonda derin düşünce yok.
Ha öznel mi kalmadı?
Evet o anlamda. Sen orada öznellik olarak koyduğu için aziz onu onlara dedi. Yani salt öznel bir şey olduğu için dedi.
İllüzyonu incelediğimizde fenomen olur demedik.
Evet, o zaman o zaman özüne gitmeye başlarız. Neden şapkadan tavşan çıkıyor? Neden çubuk kırık görünüyor dersek doğa yasasına gitmeye başlarız ya da fiziksel nedene gitmeye başlarız. Ve o zaman o illüzyon artık illüzyonluğunu yitirir. Yani tavşanın oradan çıkmadığını düşünüyoruz. Çünkü tavşan diyoruz ki kolunun içindeydi. Yani bir neden
yaklaşım tarzı neden, belirliyor şeyin illüzyon ya da fenomen olması.
Doğru. Nedenselliği aradığımız zaman fenomen oluyor.
Bir şey kendisinde fenomen ya da illüzyondur diyemeyiz o zaman.
Evet.
Şöyle bir bilimle şey, ilişkisinde bir şey oluyorsa, ikisinden biri oluyorsa diyemeyiz.
İkisini de ben seçebilirim. Yani ilk anda fenomen algılama düzeyinde kalıp derin düşünce düzeyine geçmem. O zaman illüzyondayımdır.
Bazen fenomenler de illüzyon olur.
Yani şimdi zaten öyle değil mi?
Bir yani şimşek için de aynı şeyi söyledik yani şimşek de insana
Zeus'un çevirir dersem illüzyon gibi bir şey olacak.
Yani Zeus getirirsem şimşeğe fenomen olacak.
O ama yüzden, günümüzde yaparsan bunu dersen...
O zaman manyak olur yani.
Şöyle bir
ama yine de bir farklı bir şey var. Yani her ne kadar o yanılsamadan fenomene geçtiğimizi fark edersek de aslında o zaman tamamen o ortamdan ayrılıp başka bir şeye bakmış oluyoruz.
Arkaya bak, öze bakmış
oluyoruz. Bakmış oluyoruz. Yani yanılsama yine de orada mevcut. Yani oraya baktığınız zaman yine o yanılsamayı göreceksin. Yani sihirbazın yaptığı şey
evet, algı değişmeyecek.
Yani bir şey değişmeyecektir. Yani o yanılsama olarak yine yanılsama mıdır? Yani kırık şu çubuk, anlamda söylüyorum.
Kırık kalmaya devam edecek.
Kırık kalmaya devam edecek. Yani yanılsamayı fenomen haline getirmemiz mümkün değil. O yanılsama çünkü.
Tabii, doğru.
Nasıl oluyor şimdi?
Öyle bir ayrım var dedi, ona dikkat edin. Yani bir yanılsama fenomene dönüştürüldüğü, yükseltildiği zaman aslında algısal düzlemde yanılsama olarak kalmayı sürdürüyor.
Algısal düzlemde ama.
Düşünsel düzlemde fenomen var. Fenomen...
Düşünsel düzlemde fenomen var. Ama hani düşüncemiz artık fenomende yani yanılsamada değil. Tamam. Başka bir etaba geçti yani.
Düşünce. Yani aslında yanılsama düşünmeyen
başka bir, şeyi düşüyor.
Bir aşama.
Evet.
Düşünmeme var. Ve Hegel o yüzden öz alanını derin düşüncenin alanı olarak görüyor. Haklı olarak. Çünkü varlık alanında, dolaysızlık alanında düşünce değil, refleksif değil ya da derin düşünce biçiminde değil ve oraya daha çok duyuları bağlıyor. Yani dolaşsız bilinç demek, düşünmeyen bilinç demek. Bilinç ama yine de bilinç. Ama düşünme işlevinin orada olmadığını söylemek bir anlamda haklı. Duysal bilinç ya da dolaşsız bilinç.
Yani şeyin niteliğinden, niceliğinden yani, bahsetmek ona hiçbir şey demek.
Evet, nitel, nicel falan bu tür belirlenimlere kilitlenen bilinç, dolaşsız bilinç ya da duysal bilinç. Fenomen o alana ait değil. Fenomen derin düşünen bilinç alanına ait.
Ve her durumda dolaylılığı gösteriyor.
Yanılsama varlık alanından öz alanına geçişin ilk kategorisi. O da hatırlıyoruz. Hegel de aşağı yukarı böyle düşünüyor. Yani dolayısıyla o geçiş kategorisi iki alanın karakterini birden taşıyor.
Varlık artı bir şey kullanıyor. Güzel olsun. Varlık artı yüklü.
Varlık artığı.
Görünüş evet. İçin söylediği.
Görünüş için, özsel söylediğim. Olan olmayan için ve varlık artığı diyor. Yani başka şeyler
peki, bir şeyi düşünen bir düşünce için. Yani mesela benim bilincim düşünceyi, görüngüyü düşünüyorsa başlangıçta.
Evet.
Ve görüngünün tam çıkarsamasını, yani görüngü kavramının tam çıkarsamasını yapmamışsa bu bir görünüş müdür? Yoksa bunların söylediği gibi tasarım mıdır?
Evet, görünüştür diyeceğiz. Dolaşsız. Yani henüz onu nedenine bağlamadıysan
görünüştür.
Görünüştür diyeceğiz. Dolayısıyla çok güvenmemek. Yani o boş aslında bir bakmak.
Ama bu neden görünüş gerçek bir fenomene de götürebilir mi?
Görünüşü olumsuzlaman anlamına gelir o.
Yani görünüşü.
Dolayısıyla görünüşün olumsuzlanmasını gerektiriyor ya da...
Yani bir görüngünün kendi kendine hiç bir geçmişte bir belli çıkarsamalar var ama görüngüde tıkanmış kalmış bir bilinç
görüngüde mi görünüşte
olarak.
Mi?
Görüngüde kalmış bir bilinç olarak. Görüngüyü incelerken yani Hegel olmasaydı ben kendi kendime bunu düşünüyor olsaydım. İyi akşamlar. Bunu kendi kendime düşünüyor olsaydım o görüngü ilk aklıma getirdiğim anda
evet.
Görüngüyü ilk aklıma getirdiğim anda yani kendime daha çıkarsamaları yapmadığım anda o bir görünüştür. Değil mi?
Yani dolaşırken evet.
Görünüş bile değil. Orada bence artık o yani hatta
Tamam.
Varlığından bahsedebilirsin, niteliğinden vesaire. Algı yani orada. Yani algının bir üstü gibi.
Hayır, tamam. Görüngüyü ilk etapta, görüngüyü aldım.
Konusu olunca bilim adını alıyor. Ben de öyle anlıyorum.
Doğru. Görünüş bilimin konusu olunca mı dedi?
Felsefenin konusu.
Bilimin ya da felsefenin. Evet. Doğru. Yani tam olarak doğru. Çünkü görüngü alanı, pardon, öz alanı bilimlerin alanı diyor Ege aynı zamanda. Yani bir şeyin nedenlerini araştırmak, şey onu...
İşin içinde epistemoloji gibi bir şey sokarsanız.
Bilim neyle ilgileniyorsa öz alanındaki ilgi de o diyor. Yani nedenlerle ilgileniyor bilim. Değil mi? Bir şeyin ve bir şey görüngü, görünüş görünüşün yani, nedenini araştırsan görüngü olur.
Yani görüngüyü senin düşünürken... Senin dediğin oydu.
Görünüşün nedenini ararsan görüngü olur. Yani görüngü, bilimin nesnesi görüngü. Ve görüngünün yasalarını bulmak.
Peki, görüngünün özüne baktığımda ne görürüm?
Yasa.
Tabii yasa görecek.
Şimdi, o yasadır çarptı. Diyemem ama. Yani mesela ben görüngüyü düşünüyorsam...
Görüngüde yasadan başka bir şey yok. Sonunda geleceğiniz nokta orası.
Öyle mi?
Geliyorum.
Görüngünün büyük şakası diyor ya da büyük esprisi onda bir şeyin gizleniyor olduğu yanılsaması ya da yanılgısıdır diye gel. Görüngüde diyor özden başka görünen bir şey yok.
Bak bu senin dediğin gibi değil. O zaman kendisi o zaman ama görüngü
düştüğü kendisi o problem.
Evet, tabii doğru. Görüngüde öz varsa, öz görünmeliyse görüngüde özden başka bir şey yok.
Tamam.
Yani fenomende yasadan başka bir şey görmüyoruz.
O zaman görüntü kendisi değildir diyoruz ya deminden beri, niye öyle diyoruz?
Evet.
Kendisi olmayandır demiyor muyuz görüntü?
Doğru, ama aynı zamanda da kendisidir. Yani ikisini de demek zorundayız. Ha. Şimdi fenomen ve yasa ayrı. Yani öz ve fenomen ayrı. Ama aynı zamanda da bir. Dolayısıyla orada bizim için zor olan şey şu.
Görüntü
fenomen...
görünen yasa mıdır? Ne çıkıyor hocam en son?
Yasa görünüyor.
Yani o görünmez ben denen... özünü aradığımda, görüntünün arkasındaki gerçeği almak istediğimde ulaşacağım nokta yasa mı olur?
Tabii.
Yasa mı oluyor?
Yani mesela bir şimşek, bir cisim bir başka cismi çekti.
Ha tabii. Yani çekiyorsa, onun başka
türlü
nasıl
olur? Evrensel yer çekimi yasası dolayısıyla çekiyor. O çekme olayında senin gördüğün şey yasadan başka bir şey
yasa
değil.
Yasa duyularına fenomen olarak geliyor.
O kadar. Çok güzel. Başka yasa bir duyularına bir fenomen olarak geliyor.
Doğal
yere.
Bir felsefesi duyuyor.
Yani...
Bunun için mi Hegel'e doğal felsefesi?
Aziz, başka bir anlatımda iç ve dışın birliğini
biliyor musun? Evet, sonra?
Yani,
iç ve dışın birliği, tabii.
İç ve dışın bir oluşu değil mi?
Tabii. Dış fenomense, iç yasaysa, burada da yine olan şey iç ve dışın birliği. Bu şey, kayıtta bulunacak. Haftaya